Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den, Muhammed Taki Tasfiyeci'den, Bakara Suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Maskesi düşen İsrail. Tarih, halkların özgürlük iradesinin savaş makineleri ve soykırım komplolarına galip geleceğini ve Kur'an-ı Kerim'in vaadinin gerçekleşeceğini her zaman göstermiştir. Eğer Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder. 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin Direniş Güçleri tarafından gurur verici Aksa Tufanı operasyonu başlatıldı. Bu ani operasyon, onlarca yıllık askeri işgale, boğucu abluka koşullarına ve Filistin halkının insan haklarının ihlaline verilen zorunlu bir yanıttı. Aksa Tufanı operasyonu Gazze ile işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki sınır bölgesinde gerçekleşti ve birkaç gün boyunca sürdü. İlk günün şafağında Hamas güçleri işgal altındaki bazı bölgeleri 5000 roketle hedef aldı. Ardından güvenlik duvarını aşarak Siyonist yerleşim birimlerine ve İsrail'in işgali altındaki bölgelere saldırı düzenlediler. Bu operasyon sonucunda 1400'den fazla İsrail askerinin öldüğü ve 3500'ün yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Hamas güçleri bazı İsrailli askerleri yakalayarak esir aldı ve Gazze'ye götürdü. Bu operasyon İsrail açısından eşi benzeri görmemiş bir yenilgi olarak değerlendirildi. Operasyon emrini Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Zeyf verdi. Güvenilir kaynaklara göre yıllarca İsrail hapishanelerinde tutulan iki Hamas komutanı Muhammed Zeyf ve Yahya Sinvar, Aksa Tufanı adlı bu gurur verici operasyonunu tasarladılar. Aksa Tufanı Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te işgalci rejimin işlediği suçlara karşı Filistinlilerin kaçınılmaz tepkisiydi. Bu tepki Gazze'yi 16 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştüren ve halkını en temel yaşam haklarından mahrum bırakan zulme karşı verilmişti. İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamenei, Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili olarak şöyle dedi. Bu belayı Siyonistlerin kendi eylemleri başlarına getirdi. Zulüm ve cinayet sınırı aştığında, vahşilik doruğa ulaştığında bir tufanı beklemek gerekir. Filistinlilerin cesur ve fedakarca hamlesi, yıllardır süren ve son aylarda şiddeti artan gaspçı düşmanın suçlarına verilmiş bir cevaptı. Suçlu da Siyonist rejimin mevcut yönetimidir. Aksa Tufanı operasyona karşılık olarak çaresiz kalan İsrail rejimi savaş suçu niteliğinde ve felaket boyutunda eylemlerde bulundu. Bu menhus rejim 2 yıldır Gazze'yi bombalayarak 21. asrın en büyük soykırımlarından birini sergilemektedir. Aşamalı olarak yürütülen bu hedefli soykırımın nihai amacı etnik temizliktir. İsrail rejiminin uzun süredir gizlice peşinde olduğu şey tam da budur. İsrail Aksa tufanının hemen ardından savaşın temel ilkelerini ve uluslararası hukuk kurallarını hiçe saydığını açıkça gösterdi. Altyapılarının yok edilmesi, sivil yerleşimlerin bombalanması, kadın ve çocukların öldürülmesi, sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınması, konvansiyonel olmayan silahların kullanılması gibi uygulamalar, Hamas güçlerine karşı yürütülen saldırılarda başvurulan yöntemlerdi. Son iki yılda İsrail rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği tüm saldırıları insanlık trajedileri olarak kayda geçti ve Birleşmiş Milletler'in, uluslararası hukuk kurumlarının ve Amerika ile korsan rejim İsrail'e yakın siyasetçilerin sessizliği eşliğinde gerçekleşti. Siyonistler binlerce konut birimini kasıtlı olarak yıkarak milyonlarca insanı evsiz bıraktı ve onları çevresel ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya getirdi. Veriler son iki yılda konutların yıkımının inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. Nice masum çocuklar enkaz altında kalarak sessizce can verdi. Nice kadınlar çocuklarıyla birlikte molozların altında gömüldü. İsrail Gazze'deki kentsel altyapıyı da yok ederek bu bölgeyi yaşanabilir bir yer olmaktan çıkarıp adeta mekansız bir cehenneme dönüştürmeyi amaçladı. Elektrik ve yakıt akışının tamamen ve sürekli kesilmesi, hastaneler ve arıtma tesisleri dahil olmak üzere özellikle hastalar için ciddi krizlere yol açtı. Elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde oksijen cihazlarına bağlı olan bebekler birer birer hayatlarını kaybeden en küçük ve en savunmasız kurbanlar oldular. Bu vahşi uygulamalar temel yaşam ihtiyaçlarının savaş aracı olarak kullanılması anlamına gelir ve tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Uluslararası kuruluşlar bu soykırım karşısında yalnızca istatistik vermekle yetinirken, Gazze'de birkaç hafta içinde öldürülen çocuk sayısının, Büyük Dünya Savaşları'nda bir yıl boyunca hayatını kaybeden çocukların toplamından fazla olduğunu kabul ettiler. Bu güdümlü katliam, Filistinlilerin yaşamının değersizleştirildiğini ve işgalcilerin gözünde insanlıktan çıkarıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Son iki yıl içinde Birleşmiş Milletler denetimindeki hastaneler, okullar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırılık ajansı UNRWA gibi yardım merkezleri defalarca hava ve kara saldırılarını hedef oldu. El Şifa ve El Kudüs gibi hastanelerin içinde hastalar, yaralılar ve sığınmacılar bulunurken yıkılması taktiksel bir hata değil. Filistinlileri sistematik biçimde ortadan kaldırmaya yönelik bir soykırımdır. Gazze'deki mülteci çadırlarının roketlerle vurulması ve gazetecilerin bulunduğu alanların kasıtlı olarak bombalanması bu uğursuz rejimin aşağılık tutumlarının örneklerindendir. Bu arada Filistin halkının dini ve tarihi kimliğini temsil eden cami ve kiliseler de yıkıldı. Bu yıkım İşgal sona erse bile bu toprakların kendisine has kültürel izlerinin silinmesini amaçlayan bir girişim olarak değerlendirilmektedir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Aksa tufanı sonrasında bu rejimin sahte demokrasi maskesini düşürerek kanlı yüzünü açıkça ortaya koydu. İsrail, Gazze halkını açlık, susuzluk ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmak suretiyle açık bir soykırıma yönelmiş durumda. Bu da Cenevre Sözleşmesi'nin açık ihlali anlamına geliyor. İsrail rejimi sınırları tamamen kapatarak ilaç, gıda ve yakıt gibi hayati malzemelerin girişini engellemekle kalmadı. Aynı zamanda Gazze halkının, özellikle masum çocukların yavaş ve güdümlü biçimde ölüme sürüklenmesine zemin hazırladı. Bu rejim kilometrelerce yol kat ederek gıda ve un temin etmek isteyen çocuklara, kadınlara ve erkeklere bile acımıyor, doğrudan ateş açarak onları öldürüyor. Ne yazık ki uluslararası toplum bu vahşet karşısında korkunç bir sessizliğe bürünmüş durumda ve bu katil rejimi sınırlamak adına hiçbir somut adım atmıyor. Bu soykırımın en acı yönlerinden biri yaşanan bu cinayet ve vahşete karşı başta Amerika ve Avrupalı müttefikleri olan batılı devletlerin hem utanç verici sessizliği hem de aktif desteğidir. Bu destek yalnızca siyasi ve diplomatik düzeyde değil, aynı zamanda doğrudan askeri yardım şeklinde de sürmektedir. Amerika korsan rejim İsrail'e güdümlü bombalar, mühimmat ve askeri teçhizat göndererek fiilen Gazze'deki soykırımın suç ortağı haline gelmiştir. Bu destekler batılı hükümetlerin insan haklarını savunduğu iddialarına rağmen gerçekleşmektedir. Çocukları hedef alan ve açıkça soykırım işleyen bir rejime sağlanan büyük çaplı askeri yardım, uluslararası sistemdeki derin ikiyüzlülüğü gözler önüne sermektedir. Bu süreçte İsrail rejimiyle aynı çizgide hareket eden Batı medyası da soykırım ifadesinden kaçınmakta ve Gazze'deki katliam yerini İsrail'in asılsız meşru müdafaa iddialarına odaklanmaktadır. Fakat bu yönlendirilmiş medya dili, dünya halklarının vicdanının uyanışını engelleyememiştir. Filistinli çocukların dökülen kanı, halkları harekete geçirmiş, binlerce kişinin katıldığı gösteriler, Gazze halkına duyulan derin dayanışmayı ve İsrail rejimine karşı küresel öfkeyi ortaya koymuştur. Aksa tufanı sonrasında sahte rejim yalnızca Gazze'yi bombalamakla kalmadı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri ve komutanları olan İsmail Haniye, Yahya Sinwar ve Muhammed Ebu Zeyfi suikastla hedef alarak şehit etti. Bu saldırılarla yetinmeyen soykırımcı rejim, Lübnan'da Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah ve örgütün üst düzey yetkililerini de şehit etti. Ardından İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılara girişerek İran'ın askeri komutanlarına ve bilim insanlarına suikast düzenledi. İran İslam Cumhuriyeti bu saldırılara karşılık olarak 12 gün süren bir savaşta İsrail rejimine sert bir yanıt verdi ve altyapısını hedef alarak büyük zarar verdi. İran'ın uzun menzilli ve hassas güdümlü füzeleri, İsrail'in demir kubbe savunma sistemini etkisiz hale getirerek onu adeta bir medya şakasına dönüştürdü. Bu kararlı yanıt İran'ın direniş cephesinin yanında durduğunu açıkça duyurdu. Filistin direnişine verilen destek, İran İslam Cumhuriyeti'nin değişmez politikalarından biridir. Ve bu destek, Filistin'in ve Kudüs'ün tamamen özgürleşmesine kadar sürecektir. Tahran yalnızca İsrail'e karşı sert bir askeri yanıt vermekle kalmadı. Aynı zamanda uluslararası alanda yürüttüğü yoğun diplomatik faaliyetlerle bu soykırım ve savaş suçlarını sona erdirmeye çalışmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, çocuk katili İsrail rejiminin liderlerinin doğrudan uluslararası mahkemelerde, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını ve cezalandırılmasını güçlü şekilde talep etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, direniş güçlerinin kararlılığı ve dünya halklarının İsrail rejiminin işlediği suçlara karşı yükselen tepkileri sayesinde bu karanlık dönemin sona ereceğine ve zaferin Filistin halkına ait olacağına inanmaktadır. Tarih, defalarca halkların özgürlük iradesi, savaş makinelerine ve soykırım komplolarına üstün geldiğini ve Kur'an-ı Kerim'in vaadi gerçekleştiğini göstermiştir. Eğer Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 72. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler, sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarındandır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise hidrosefali hastalığı üzerinde duracağız.
Hidrosefali terimi su anlamına gelen Yunanca hidro ve baş anlamına gelen sefalos kelimesinden gelir. Hidrosefalinin ana özelliği beyinde aşırı sıvı birikmesidir. Sudan kastedilen ise aslında beyin omurilik sıvısıdır ki beyni ve omurili çevreleyen berrak sıvıdır. Aşure beyin omurilik sıvısı birikimi beyinde ventrikül adı verilen boşluklarda anormal bir artışa yol açar. Bu artış ve aşırı sıvı birikimi beyin dokusu üzerinde zararlı baskıya neden olur ve beyin dokusuna karşı gelişen sıvı basıncı hidrosefaliye neden olur. Tipik olarak beyin omurilik sıvısı beynin boşluklarına salgılanır ve boşlukları kaplayan zar tarafından emilir. Bu zar biriken sıvıyı emmezse veya sıvı tıkanırsa boşluklar dolar. Sıvı birikimi beynin sıkışmasına da neden olur.
Farklı hidrosefali türleri vardır. Anadan doğma hidrosefali doğumda meydana gelir. Fetal ve embriyo gelişimi sırasında veya genetik anormalliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan olayların veya etkilerin sonucu olabilir. Edinilmiş hidrosefali doğumda veya doğumdan sonra ortaya çıkar. Bu tip hidrosefali her yaştan insanı etkileyebilir ve yaralanma veya başka hastalıklardan da kaynaklanabilir. İletişim hidrosefali ise ventrikülden ayrıldıktan sonra beyin omurilik sıvısı akışının tıkandığı zaman ortaya çıkar. Böylece ventrikülleri birbirine bağlayan bir veya daha fazla dar geçitte beyin omurilik sıvısı akışı blok edildiğinde ilişkisiz hidrosefali gelişir.
Esas olarak yetişkinleri etkileyen diğer iki tip hidrosefali şiddetlenmiş veya ex vaco ve normal basınçlı hidrosefalidir. Ex vaco hidrosefali bir felç veya travma beyne zarar verdiğinde ve beyin dokusu hasar gördüğünde ortaya çıkar. Normal basınçlı hidrosefali araknoid membran altında kanama, kafa travması, enfeksiyon, beyin tümörü veya cerrahi yan etkilerinden dolayı ortaya çıkabilir.
Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak kalıtımsal bir genetik bozukluğuna bağlı olduğu veya nöral tüp komplikasyonları gibi edinilmiş bir bozukluğa bağlı olabileceği söylenebilir. Damar içi kanama gibi erken doğum komplikasyonları, menenjit, tümör, beyin travması gibi durumlar bu hastalığın diğer nedenlerindendir.
Hidrosefali semptomları hastalığın gelişmesine, hasarlığa karşı dirence ve bireysel farklılıklara ve yaşa göre değişir. Bebeklerde hidrosefalinin en belirgin belirtisi genellikle genişlemiş baş çevresi veya genişlemiş bir kafadır. Diğer semptomlar kusma, uyuşukluk, sinirlilik, gözün içindeki sorunlar ve nöbetlerdir. Daha büyük çocuklar ve daha yaşlı yetişkinler beyin omurilik sıvısı biriktikçe kafatasları genişleyemediği için çeşitli farklı semptomlar yaşayabilir. Bu kişilerde semptomlar arasında kusma ile birlikte baş ağrısı, bulantı, papilla, ödeme veya optik sindirin bir parçası olan optik diskte şişme, balanik görme veya çift görme, denge sorunları, zayıf koordinasyon, yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, aşırı yorgunluk, uyuşukluk, sinirlilik veya hafıza kaybı dahil olmak üzere kişilik veya öğrenme yeteneğindeki diğer değişiklikleri de demek mümkün.
Hidrosefali klinik nörolojik değerlendirme ile teşhis edilir ve ultrason, beyin bilgisayarlığı taraması, MR ve basınç izleme teknikleri gibi kranial görüntüleme teknikleri kullanılarak teşhis prosedürleri gerçekleştirilir. Hidrosefali için en yaygın tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak uygun bir diyet de durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Vücuttaki sistemlerimize ve organların düzenli çalışmasına ve dengelenmesine yardımcı olan temel beslenme düzenini ve belirli gıdaları yeme alışkanlığını değiştirmek ve tedaviyi tamamlamak için girişimlerde bulunmak temel faktörlerden biridir. Diyet önemlidir çünkü yiyecekler yolu ile vücudu besleyerek toksinlerden, yağlardan ve sonunda biriken veya toksemi adı verilen koşullara neden olan önlenebilir kimyasallardan kurtulabilirsiniz.
Toksemi genellikle vücutta birikip insanı hastalığa daha duyarlı hale getiren kötü bir duruma neden olur. Rafine edilmiş şeker ve un, et, süt veya hayvan organlarından yapılan sosisler ve sucuklar, sirke, biber, kahve veya çikolata gibi uyarıcı gıdalar, işlenmiş yiyecekler veya atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır. Taze sebze ve salatalar veya özleri, meyve suları, yağlı tohumlar ve çekirdekler, kuru yemişler, kepekli tahıllar, süt, soya, fındık, arpa, çay ve benzeri bir uzman tavsiyesi ile tüketilebilir.
Hidrosefali tedavisi genellikle bir şant sisteminin yerleştirildiği ameliyattır. Bu sistem beyin omurilik sıvısının akışını merkezi sinir sisteminden vücudun doğal dolaşım sürecinin bir parçası olarak emilebileceği başka bir bölümüne yönlendirilir. Şant esnek fakat sağlam bir plastik borudur. Şant sistemi bir şant, bir katerer ve bir valf içerir. Kateterin bir ucu beynin içindeki ventriküle ve boşluğu veya omuriliğin dışındaki beyin omurilik sıvısının bulunduğu bölgeye sokulur. Kateterin diğer ucu genellikle karın içine yerleştirilir ancak kalp boşluğu veya akciğerlerin etrafındaki beyin omurilik sıvısının boşaltılabileceği ve emilebileceği alanlar gibi vücudun diğer kısımlarına da yönlendirilebilir.
Kateter hizasında bulunan valf tek yönlü akışı sağlar ve beyin omurilik sıvısının miktarını düzenler. Sınırlı sayıda insan 3. ventrikulostomi veya ETV adı verilen bir alternatifle tedaviden yararlanabilirler. Bu yöntemde ameliyatları gerçekleştirmek için erişimi zor olan küçük alanları görselleştirmek için fiber optik teknolojisini kullanan küçük bir kamera olan bir nöroendoskop kullanılır. Doktorun ventrikülü görmesi sağlanır. Nöroendoskop istenilen pozisyona getirildiğinde küçük bir alet ventrikülün tabanında küçük bir delik açar. Bu da beyin omurilik sıvısının çıkmasına ve beyin yüzeyinden drenaja doğru akmasına izin verir.
Hidrosefali hastalığı bulunanların prognoz tahminlerinin yapılması zordur. Ancak unutulmamalıdır ki hidrosefalinin özel nedeni ve sonuç arasında ilişkiler olduğu kesindir. İlgili sonuçlar hakkında tahminlere sahip olmak tabii ki hidrosefalinin teşhisi ve başarılı tedavisiyle ilişkilidir. Şant ameliyatından sonra beyin omurilik sıvısı basıncındaki azalmanın beyin hasarını ne ölçüde önleyebileceği veya ortadan kaldırabileceği henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Etkilenen bireyler ve aileleri hidrosefalinin öğrenme ve fiziksel yetenek gelişmesi için risk oluşturduğunun farkında olmalıdır. Bununla birlikte bozukluğu olan birçok çocuk rehabilitasyon terapilerinden ve eğitim müdahalelerinden faydalanmakta ve sınırlı kısıtlamalarla yaşamaya devam etmektedir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Xavier şöyle diyor: "Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu, başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir ve ancak İslam dininde görebilirsiniz."
Lewis, Kolombiya'dan yeni bir Müslümandır. Bu ülke Güney Amerika'nın kuzeybatısında ve Karayiplerin kıyısında bir ülkedir. Kolombiya'nın 50 milyon nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun %95 kadarı Hristiyandır. Pew Araştırma Merkezi'nin 2011 yılında yayınladığı rapora göre Kolombiya'da 40 ila 80 bin Müslüman yaşıyor. Lewis Xavier bu ülkede Katolik Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Fakat İslam dinini seçen birçok Müslüman gibi o da birçok tahrife uğrayan, kendi dininde birçok çelişki ve soru işaretleriyle karşılaştı. Bu yüzden Xavier çeşitli dinlere araştırmaya başladı ve sonunda da İslam dinini kendisini ve Kolombiya halkını kurtarabilecek din olarak buldu. Lewis Xavier, İslam dinini seçme gerekçesi hakkında şöyle diyor: "İslam dini, insanların tüm sorunları için en iyi çözümleri öngördüğünü öğrenmek beni hayrete düşürmüştü."
Henüz 14 yaşındayken İslam diniyle tanışan ve 7 yıl sonra bu semavi dini seçen Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Xavier, Müslüman olmadan önce namaz kılmaya başlamıştı. Xavier bunun sebebi hakkında şöyle diyor: "Ben şehadetleri dile getirmeden önce namaz kılmaya başladım. Çünkü Müslümanların günde 5 vakit namaz kıldığını duymuştum ve bu yüzden bu ibadeti tecrübe etmek ve acaba bunu yapabilecek miyim yoksa yapamaz mıyım bilmek istedim. Benim için çok ilginçti ki bir süre namaz kıldıktan sonra çok iyi ve güzel bir hisse kavuştum. Öyle ki artık bu adeti terk etmek benim için üzücü gibi duruyordu ve bu yüzden gönlüm rahat bir şekilde İslam dinini benimsedim. Namaz mahlukla yaratan arasında en yüce ve en üstün ilişki biçimidir. Kulun Rabbi ile aracısız konuştuğu manevi ve ruhani bir ilişki. Kur'an-ı Kerim'in de vurguladığı gibi namaz gönlü huzura kavuşturuyor. Dolayısıyla Lewis Xavier'in namaz kılarak İslam dinini benimsemek üzere tam hazırlıklı olması boşuna değildir."
Kolombiyalı yeni Müslüman olan Lewis Xavier şöyle diyor: "Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu, başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir. Ancak İslam dininde görebilirsiniz. Ben de İslam dinine yöneldiğimde dinin benim tüm sorunlarım için çözüm yoluna sahip olduğunu öğrenmekten mutlu oluyordum. Tüm insanlar böyle bir inancı istiyor ve bu yüzden de Müslüman olan insanları bu dinden dönmeleri konusunda ikna etmek imkansızdır." Lewis Xavier, batılı insanın şaşkınlık ve fesattan tek kurtuluş yolunu İslam dini olarak görüyor ve şöyle diyor: "Batı dünyasında insanların yaşamı nasıl her gün daha da berbat hale geldiğine ve zorlaştığına şahit oluyoruz ve tüm insanların tek kurtuluş yolu İslam'ın çözüm yollarına uymaktır. İslam dini zor bir din değildir. Belki bazı talime görece de zor gözükebilir. Fakat bu zorluklar bizi birçok daha büyük zorluklardan da kurtaracaktır.
Bu arada Kolombiya gibi bir ülkede İslam dinine yönelmenin pek de kolay olmadığı belirtilmelidir. Lewis Xavier bu ülkede İslam dininin yaygınlaşması yolundaki bazı sorunları şöyle anlatıyor. Kolombiya'da Amerika'nın nüfuzu yüzünden İslam dinini tebliğ etmek çok zordur. İslam dinine yönelik medyanın karalama ve tahrip kampanyaları İslam dinine yönelişin artmasını engelleyen bir başka etkendir. Gerçi Kolombiya'da halk Müslümanlara iyi davranır ve onlara saygı gösterir ve bunun sebebi de Müslümanların toplumda seçkin davranışlarıdır. Biz Müslümanlar söz ve amellerimize çok dikkat eder, başkalarını rahatsız edecek hatalardan sakınırız. Halk da Müslümanlara saygı duyar. Kolombiyalı Müslümanların en büyük arzuları ise İslam dinini kendi ülkelerinde en iyi şekilde tebliğ edebilmektir. Lewis Xavier bu konuda şöyle diyor. Ben ülkemde sosyal faaliyetlerde bulunuyorum. Bizim bu davranışımız hatta kendimizi Müslüman olarak tanıtmadan gençlerin üzerinde iyi etki yapıyor ve bazıları bizim Müslüman olduğumuzu öğrenince bize gelip Müslüman oluyor.
Tahran Radyosu.
Lewis Xavier'in temas ettiği nokta aslında çok önemlidir. Lewis gerçekte İslam'ın nurani talimine amel etmenin insanların üzerinde nasıl etki yaptığından söz ediyor. Nitekim İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanları kendi dilinizden başka dille İslam'a davet edin ki sizin takvanızı, çalışkanlığınızı, namaz ve iyiliğinizi de görsünler. Zira bunlar kendi başına en iyi tebliğcilerdir. Gerçeği dini marifleri öğretmek, insanları hidayette erdirmek için gereklidir. Ancak bu marife amel etmek, muhatapların üzerindeki tesiri daha da fazladır. Lewis Xavier bu alanda kendi deneyimlerini şöyle anlatıyor. İslam dini hakikat dinidir ve insanların aklı ve gönlüyle ilgilenir ve hiç kimseyi bu dini benimsemeye zorlayamaz. Asıl biz bu dine iyi amel etmeliyiz ki bu da tebliğ etmenin en iyi yoludur. Ve asla İslam'ın benimsenmesi için ısrar etmemeliyiz. İnsanlar ilkin bizim amelimizi görmeli, işte o zaman çok hızlı bir şekilde etkilenirler. Ben ilk İslam'ı benimsediğimde annem, babam ve tanıdıklarımı İslam dinini benimsemeleri konusunda ikna etmek için çok çalıştım ama yavaş yavaş bu ısrarın yanlış olduğunu anladım ve bu yüzden amellerimi ısrar etmeye başladım ki başkaları benim amellerime ilgi duysun çünkü bu daha etkiliydi. Nitekim Lewis Xavier'in eşi de onunla evlendikten sonra eşinin iyi davranışı yüzünden kendi iradesiyle Müslüman oldu.
Lewis Xavier Kolombiya'da Müslümanların vahdetinden çok memnun olduğunu fakat Vehhabilerin bu ülkeye nüfuz etmesinin aralarında tefrika ve gerginliğe yol açtığını belirterek şöyle diyor. Maalesef sapkın Vehhabi tarikatı Kolombiya'da faaliyete başladığı günden beri sürekli Müslümanların arasında tefrika çıkarma peşinde olmuştur. Bu yüzden biz Müslümanların görevi uyanık olmak ve hem amelde ve hem sözde doğru tebliğ etmek ve Vehhabilerin yıkıcı nüfuzuna mani olmaktır. Vehhabiler burada faaliyete başladıkları günden beri Kolombiya'da şu seyrek sayıda Müslüman arasında bile tefrika çıkarıyor ve Şii ve Sünni Müslümanların ilişkilerini tahrip etmeye çalışıyor ki bu da İslam'a zarar veriyor. Gerçekte Vehhabi tarikatı ve bu tarikata destek veren Suud Hanedanı bekasını Müslümanların arasında tefrikada görüyor. Ve bu yüzden hangi ülkeye girdilerse dini tefrikayı tetikledikleri gözleniyor. Hatta Kolombiya gibi Müslüman nüfusu az olan bir ülkede bile Vehhabilerin faaliyetleri bu insanların arasında tefrika çıkarma üzerinde odaklanıyor.
Ancak Vahabilerin tüm olumsuz propagandalarına rağmen Müslümanların ister Şii ister Sünni ehli beyt aşkı asla eksilmedi gözleniyor. Lewis'in de belirttiğine göre Kolombiyalı Müslümanlar İmam Rıza Aleyhisselam'a karşı özel bir ilgi ve sevgi besliyor. Lewis bizzat İslam peygamberinin bu saygın torununun türbesine müşerref olduğunu belirterek şöyle diyor. Ben bu mekanı sıradan bir insanın mezarı veya başka yerlerdeki mezarlar gibi bulmadım. Bilakis ben çok özel bir hisse kapıldım. Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis'in bir başka manevi deneyimi Erbain gününde Irak'ta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesini ziyaret etmektir. Lewis o günleri ayrı bir şevk ve coşku ile anlatıyor. Gerçekte Ehl-i Beyt aşkı bu büyük insanlara ve yollarına bağlı kalmaktadır. Zira masum imamlar İslam'ı beyan eden ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi biçimde tefsir eden insanlardır. Bu yüzden İslam peygamberi Gadir-i Hun'da önemli hutbesinde ve son hac ziyaretinde Müslümanları da Kur'an-ı Kerim talimi ve Ehl-i Beyt'ini izlemeye davet etti ve bu ikinin birbirinden ayrılmayacağını da vurguladı.
Gerçi Lewis Xavier İslam dinini benimseyerek Müslüman oldu ancak yine de bu semavi din hakkında daha fazla öğrenmeye devam ediyor ve böylece vatandaşlarını da bu nurani din hakkında aydınlatmak istiyor. Lewis, uzun araştırmaların sonunda İran'ı İslami marif üzerinde araştırma yapmak için en uygun mekan olarak buluyor. Lewis bu konuda şöyle diyor, benim İran'da ikamet etmemin ilk sebebi İslam dini ve Şii mezhebini benimsemekti ki, beni İslam dini hakkında daha çok araştırma yapmaya teşvik ediyordu. İkincisi başkalarına yardım etme isteği ve onları hidayete erdirme şevki beni dini ilimleri öğrenmeye teşvik etti. Lewis şöyle devam ediyor. İran konusunda biz İran milletinin dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan nimetlerden yararlandıklarını görüyoruz. Lewis Kolombiya'da İslam dinini tebliğ etmeyi en büyük arzusu şeklinde açıklıyor. Lewis Müslüman olduktan sonra da adını değiştirdiğini ve Abdülhekim adını seçtiğini belirterek sebebini de şöyle belirtiyor. Ben Abdülhekim adını seçtim. Çünkü Allah Teala'nın beni hidayete erdirmesini istiyordum. Ve inşallah bir gün Allah'ın hekim kulu olmak istiyorum.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 34. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mısır'da Kur'an radyosunun açılması üzerinden henüz 3 ay geçmişti. Mısır halkı Üstad Muhammed Rafet'in tilavetlerini radyodan dinleyerek coşuyordu. Bu insanlardan biri de Mısır'ın Dehliye eyaletindeki Mit Gamer şehrinde Dantit köyünde Kur'an-ı Kerim'i okumayı seven bir ailede dünyaya gelen Ahmet Şebib'di. Ahmet Şebib, Kur'an-ı Kerim ve bu semavi kitabın karelerinin hayranıydı ve Üstad Muhammed Rafet'in radyodan yayınlanan eşsiz tilavetlerini dinledikçe Kur'an-ı Kerim'e olan hayranlığı daha da artmıştı. Ahmet Şebib, Allah-u Teala ile bir ahit bağlayarak 3 ay sonra doğacak bebeği erkek olduğu takdirde adını Muhammed koyacağını ve onu Kur'an'ı ve dini talim ve terbiyenin altında yetiştireceği üzerine yemin etti.
Böylece Ahmet Şebib 25 Ağustos 1934'te doğan erkek bebeğine Muhammed adını koydu ve onu ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için teşvik etti. Muhammed Ahmet Şebib ilerleyen yıllarda Mısır'ın en seçkin karilerinden biri oldu ve hazin sesi ve emsalsiz tilavetleri birçok insanın kalbini Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetleriyle aydınlattı.
Muhammed Şebib 2 yaşındayken tedavisi mümkün olmadığı söylenen bir hastalığa yakalandı. Öyle ki hekimler Muhammed'in hayatından umudunu kesti. Babası Ahmet Şebib ise o zorlu anlarda çocuğunun hayatta kalması için bu hastalıktan kurtulduğu takdirde onu Kur'an-ı Kerim'e adayacağı adağında bulundu. Bu adağın üzerine Muhammed Şebib'in sağlığı Yüce Allah'ın inayetiyle iyileşmeye başladı ve ilahi inayetle şifa buldu. Babası Ahmet Şebib ise adağını eda etmek üzere Muhammed'i henüz 4 yaşındayken Kur'an-ı Kerim hafızı olması için o dönemin ünlü üstadlarından biri olan Şeyh Tevfik İbrahim'in mektebine yazdırdı.
Muhammed Şebib çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim'in hafızı olmaktan başka hocasının tavsiyeleriyle Üstad Muhammed Rafet'in tilavetlerini taklit etmeye başladı. Muhammed Şebib oldukça güzel, güçlü, aynı zamanda hazin bir sese sahipti. Ve Üstad Rafet'i taklit ederek yaptığı tilavetleri ailesi ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu. Ailesi ve halkın bu ilgisi ve teşvikleri Muhammed Şebib'i Kur'an-ı Kerim tilavet alanında daha çok çaba harcamasına vesile oldu. Muhammed Şebib daha sonraları da Abdülfettah Şaşai, Mustafa İsmail ve Mahmud Ali Bena gibi üstadları da taklit etmeye başladı ve zamanla güçlü bir kari oldu ve çeşitli merasimlere davet edildi.
Muhammed Şebib 23 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim kıraati özel okuluna katıldı ve o yaşlarda Mansure bölgesinde Üstad Abdülfettah Şaşai huzurunda düzenlenen bir merasimde çok güzel bir tilavet gerçekleştirdi ve Üstad Şaşai'nin teşvikiyle karşılaştı.
Ancak Muhammed Şebib'in Mısır radyosuna girmesine ilginç bir olay sebebiyet verdi. Muhammed Şebib 1964 yılında yani yaklaşık 30 yaşındayken Mısır Radyosu'nun dönem başkanı Ali Hamden'in dedesinin yas merasimine katıldı ve orada çok güzel bir tilavet gerçekleştirdi. Muhammed Şebib'in o merasimde gerçekleştirdiği güzel tilaveti Ali Hamden ve mecliste bulunan radyo çalışanlarını hayran bıraktı. Böylece kısa bir süre sonra Muhammed Şebib radyonun jüri heyeti tarafından değerlendirilmek üzere bir davetiye aldı. Muhammed Şebib Mısır Radyosu'nun jürisi tarafından tilavet mahareti değerlendirildi ve o tarihten sonra genç kariden çok güzel tilavetler Mısır Radyosu'ndan yayınlandı.
Genç kari Muhammed Şebib, bundan sonra Muhammed İslami, Şeyh Benna, Abdülbasit Abdüssamed, Kamil Yusuf Behdimi, Muhammed Sıddık Menşavi ve Şeyh Ebul Aynen Şahişa gibi çok ünlü karilerin yanında Mısır Radyosu'nda tilavet etmeye başladı. Böylece ünü her geçen gün daha da arttı. Şeyh Şebib'in Kur'an-ı Kerim tilavetinde lahnı çok hazin ve halkın kulağına çok hoş gelen bir ilhandı ve sesi Kur'an-ı Kerim ayetlerini yansıtan bir ayna gibiydi.
Muhammed Şebib Mısır Radyosu'nda tilavet etmeye başladıktan sonra büyük üne kavuştu ve başka kariler de onu hayranlıkla duymaya ve Şeyh Şebib'den güzel ses sahibi kari olarak söz etmeye başladı. Muhammed Şebib Ramazan ayında İhya gecelerinde tilavet etmek üzere 1982 yılında Katar'a, 1986 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1987 yılında Gabon Cumhuriyeti'ne ve yine 1994 yılında Filistin Özerk Teşkilat dönem başkanı Yasir Arafat'ın daveti üzerine Kudüs'e gitti ve o dönemde Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim tilavet eden ilk kari oldu.
Şeyh Muhammed Şebib İran'a da bir ziyaret gerçekleştirdi ve İran'ın Kur'an Radyosu ile güzel bir görüşme gerçekleştirdi. Şeyh Şebib bu görüşmede Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kavramlar hakkında çok güzel noktaları anlatarak şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim kavramlarını bilmeli ve bu kavramlar kalbini etkilemeli ve böylece bu etkiyi dinleyenlere intikal ettirebilmelidir.
Şeyh Muhammed Şebib'in en güzel tilavetlerinden biri Tahrim suresinin tilavetidir. Uluslararası Kur'an-ı Kerim karilerinden Muhammed Rıza Purzergeri Şeyh Şebib'in Tahrim suresinin tilaveti hakkında şöyle diyor. Tahrim suresinin tilaveti Şeyh Muhammed Şebib'in en güzel tilavetlerinden biridir. Mısırlı güçlü karenin sesi geliş sesleri içeren bir sestir ve meraklıları ses ve elhan özellikleri sayesinde onu rahatça taklit edebilir. Özellikle biz Asya halkı sesimiz çok güçlü olmayabilir ama Üstad Şebib'in ses ve elhanında var olan özellikleri taklit ederek tilavetimizi geliştirebiliriz.
Şeyh Muhammed Şebib bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek ve ilahi ayetlerle haşır neşir olmanın ardından 2012 yılında ve 78 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ruhu şad olsun.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bildiğiniz üzere bizi parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü sohbetimizde kuşatmayı kırma girişiminden bahsetmek istiyoruz. Bu podcast'te sunulan içerikler Emir Sulagic tarafından yazılan aynı adlı kitaptan uyarlanmıştır. Kendisi Srebrenica şehrinde büyümüş ve Bosna Sırp Cumhuriyeti ordusu tarafından bu Müslüman nüfuslu şehrin sakinlerine yönelik toplu katliama tanıklık etmiştir. Bu podcast'te bu büyük cinayetin bir köşesinin üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen hikaye tarzında anılarından ve deneyimlerinden bahsederek açığa çıkarmaya çalışacağız. Hiçbir toplum ve sosyal yapı kendisini kanunun üstünde görmemeli. Kanun, insanlar arasındaki ilişkileri belirler. Bu düzeni bozacak hiçbir koşul olmamalıdır. Ya da belki de bu durumu değiştirebilecek bir koşul vardır. O da insanın açgözlülüğü ve bir etnik grubun üstünlüğü iddiası olduğunda ortaya çıkar. Srebrenica'daki savaş kirli bir savaştı. Sırplar bize hayvan gibi davrandılar. Sırpların savaşın ilk günlerinde kontrol altına aldığı Srebrenica çevresindeki şehirler ve köyler savaş kaleleri haline gelmişti. Sırplar bu kalelerden çıkarak Müslüman köylerini ateşe veriyorlardı. Mayıs ayının ortalarına kadar artık etrafta Sırplar tarafından saldırıya uğramamış neredeyse hiçbir köy kalmamıştı. Kalan birkaç köy ya o kadar büyüktü ki Sırplar yerel komutanlık ve teçhizatla onlarla başa çıkamıyor ya da içlerinde küçük direniş çekirdekleri oluşmuştu. Evet, savaş böyle başladı. Bir zamanlar Srebrenica yakınlarında savaştan önce bile önemsiz sayılan bir köy vardı. Hatta doğru bir ismi bile yoktu. Yakındaki madenin iş gücü buradan sağlanıyordu. Ama birçok yer gibi savaş zamanı bu köy de önemli hale geldi ve uğruna çok kan dökülmesi gereken bir sembol haline geldi. köy şehre oldukça yakındı. Bu nedenle savaşın başında Sırplar havan toplarıyla sokaklarda dolaşan veya su başında sıralanarak kovalarını dolduran insanları hedef alabiliyordu. Havan toplarının ateşlenmesiyle önce zayıf bir patlama sesi duyuldu. Havan mermisi havayı yararak yaklaştıkça sesinden hangi yöne doğru hareket ettiği anlaşılıyordu. Merminin betona çarpmasıyla zor fark edilebilen delikler oluşuyordu. Ancak patlama noktasının etrafında havan şarapnellerinden kaynaklı yaralanmaların izleri görülebiliyordu. Sıcak asfalt üzerine kan birikintileri yayılır ve orada kururdu. Yağmur yağana kadar kan izleri yerde kalırdı. Annelerinin su getirmeleri için gönderdiği çocukların cansız bedenleri yere serilmiş. Mutfaktan panikle çıkan ve hala ellerinde ve kıyafetlerinde hamur parçaları kalan kadınların cansız bedenleri yerlerde yatıyordu. Sırp askerleri Zaluje bölgesinden her gün varlıklarını gösteriyorlardı. Varlıklarını göstermenin bedeli de her gün biraz daha artıyordu. Şehrin yukarısında tepelere yerleşmişlerdi. Bağlantı yollarında dolaşım imkanı yoktu. Hepsi Sırpların menzilindeydi. Sırplar epey silahlıydı. Siperleri de oldukça derindi. Geçiş yollarını da mayınlamışlardı. Kuşatma altındaki bölgelerde konuşlanmış silahlı gruplar o aylarda Sırp hedeflerine saldırılar düzenlediler. Bu hedefler bazen Sırp askerlerini taşıyan kamyonlar oluyordu. Bazen de Sırpların yaşadığı köylere baskın düzenlerlerdi. Her saldırıdan sonra da sıranın Sırplara gelmesi ve havan topları yağmuru bu şehrin üzerine yağması kaçınılmazdı. Operasyon sonucunda 5 Sırp öldürüldü mü, yoksa bizim kuvvetlerimiz bir köydeki 2 terk edilmiş evi ateşe mi verdi? Fark etmezdi. Şehrin bedelini ödemesi gerekiyordu. Zaluji'den gelen intikam kaçınılmazdı. Atılan havan topları anormal derecede isabetliydi. Havan topu yağmuru kuvvetlerimizin operasyonlarından hemen sonra başlıyor ve uzun süre devam ediyordu. Havan topu saldırıları ne kadar yoğunsa Sırpların da o kadar fazla kayıp verdiğini ve Srebrenitsalı gençlerin önceden belirlenmiş hedeflerine o kadar yaklaştığını anlıyorduk. Ancak sözde sakin günler daha kötüydü. Bu günlerde daha fazla can kaybı yaşanırdı. Gün boyunca genellikle bir veya en fazla iki havan topu atılırdı. Bu saldırıların hedefi genellikle şehrin kalabalık olduğu bölgeler oluyordu. 30 Temmuz 1992 günü Srebrenica Silahlı Kuvvetleri bir köye saldırdı. Silahlı olabilecek neredeyse herkes saldırıya katılmıştı. Hedef Zaluje'ydi. O günün akşamı evlerin yanmasından kalan küller soğumuştu. Sırplar daha sonra her taraftan köye akın ederek iletişim yollarını kestiler. Zaluji'den çıkmak mümkündü ama içeri girmek imkansız. Yardımcı kuvvetler en fazla birkaç kilometre köye kadar yaklaşabiliyorlardı. Sırplar yolu tamamen kapatmışlardı. Birkaç ay sonra aynı yerde meydana gelen bir olaydan dolayı köy yolunun adı da aklımda kalmış. O gün bölgenin 3 yıldır kuşatma altında olduğu süre boyunca en karanlık gündü. O kadar karanlıktı ki ertesi gün güneşin hiç doğmayacağını düşündük. Akif Ustik komutasındaki yaklaşık 40 asker terk edilmiş o köyün girişinde yüzlerini kapatmış bir şekilde öldürüldü. Tam olarak ormandan çıkan ve evlere kadar uzanan o yolda. Orada sadece tüm gövdesi mermi ve şarapnel isabetleriyle delik deşik olmuş bir kamyon bulundu. Her yeri kana bulanmıştı. Geriye kalan tek şey kanlı saçlar ve insan bedenlerinden kopmuş kemik parçalarıydı. Kamyondaki hiç kimsenin ateş etme şansı bile olmamıştı. Tek bir kurşun dahi atamamışlardı. Birkaç dakika sonra kamyon ve içindeki insanlar yakılmıştı. İlk yardım kuvvetleri geldikten sonra bile cesetleri bulunamadı. Kuvvetlerimiz belki de birinin direniş göstermiş olabileceğini umuyordu. Bu, Srebrenica silahlı kuvvetlerinin maruz kaldığı en büyük kayıptı. Bir ay sonra cesetlerin takası konusunda anlaşmaya varıldığında parçalanmış cesetlerini teslim aldık. Başlarını kesmişlerdi. Herkes yakınını üniformasından tanımaya çalışıyordu. Sırplar 1993 kışında köye birkaç kez geri dönmeye çalıştılar. Bir keresinde kısa bir süre için başarılı oldular. Ancak silahsızlandırma ve bölgenin askeri olmayan bölge ilan edilmesine kadar Zalujye köyü kuvvetlerimiz tarafından tutuldu. Bu köy şehre girişinin anahtarıydı. Bölgenin askeri olmayan bölge ilan edilmesinin ardından Kanada askerleri eski çatışma hattının bulunduğu yere bir gözlem noktası kurdular. 1994 kışına kadar Hollandalı bir tabur tarafından yerini alana kadar oradaydılar. Hollanda kuvvetlerinin sayısı Kanada kuvvetlerine kıyasla neredeyse 5 kat fazla ve teçhizatları da çok daha fazla olmasına rağmen bölgeye yerleşir yerleşmez köyden ayrıldılar. Bu değişimden 6 ay sonra Sırplar tekrar köye dönerek boş siperleri ele geçirdiler. Hem de Hollandalıların soğukkanlı ve kayıtsız bakışları altında. Savaş boyunca yapamadıkları bir şey. Kuşatmanın üzerinden 6 ay geçmişti. Gücümüz tükenmek üzereydi. Her gün kuşatma çemberinin daha da daralamayacağını düşünüyorduk. Ancak ertesi gün kuşatma altındaki bölgenin sınırlarının değiştiğini görüyorduk. Pencereleri naylon ile kapatılmış soğuk odalarda geceleri yatıyorduk. Şarapnel parçalarından korunmak için pencerelerin önüne ağaç gövdeleri yerleştirmiştik. Sabahları aç ve kirli bir şekilde uyanıyorduk. Herhangi bir umut olmadan, herhangi bir güç olmadan, ailesiz, yalnız, terk edilmiş, aşağılanmış ve yenilmiş. Geçtiğimiz aylarda yiyecek bulmak için ormana gitmiştik. Geceleri yanmış evlere gizlice girmiş, çiğnenmiş tarlaları aramıştık. İçimizde bir şey kırılmıştı. Bir kelime bile etmeden bu durumun sona erdirilmesi için kararın çoktan verildiği hissediliyordu. Zayıf omuzlarında tahıl torbalarını taşıyan insanlar ölüyordu. Ama normal bir ölüm değil. Aşağılayıcı bir ölüm. Hepsi ölümden önce tarlaları yağmalayan hırsızlara dönüşmüşlerdi. Havan topları tarafından atılan mermilerden kaynaklı ölüm en hızlısıydı ve acısız. Tüm vücut anında paramparça oluyordu. Ciltleri yırtılıyor, kemikler kırılıyordu. Bazı insanlar ormanlık arazilerde yaralı bir şekilde yerlere düşüyor, saatlerce kanlar akıyor, kıvranıyor ve ruhları o şekilde bedenlerinden ayrılıyordu. Askeri açıdan bakıldığında kuşatma altındaki bölgeler her geçen gün daha da zayıflıyordu. Artık insanların elinde silah kalmamıştı. Aslında tek silahımız öfkeydi. Öfke patlak vermiş, tüm saygınlık ve ahlak sınırlarını aşmıştı. Bunlar savaşta yok olan ilk şeylerdir. Savaş kurbanlarının kaybettiği ilk özelliklerdir. O yılın kış mevsimi her zamankinden daha erken gelmişti. Soğuk ve açlık çok sayıda insanın canını alıyor, insanları havan toplarından daha çok yere seriyordu. Mezarlıklar büyümüştü. Eski mezarlıklar doldukça yeni mezarlıklar açılıyordu. Yakın zamanda kurbanların gömüldüğü mezarlar her gün bir yerden küçük tepeler gibi ortaya çıkıyor ve mezar taşları ve işaretleri ile doluşan bir orman her gün sayısını artırıyordu. Evet, ölüme alışmıştık. İnsanlar yok oluyordu. Mezarlığa tüm felaketlerin toplandığı bir kamusal alan gibi bakıyorduk. İnsanlar dün selamlaştıkları bir tanıdıklarının ölüm haberini soğukkanlılıkla duymaya artık alışmışlardı. O günlerin her şeyini oluşturan yiyecek ve erzak, Drina Nehri'nin etrafındaki köylerde yeterince vardı. Ancak o köylerin hepsi boşalmıştı. Sakinleri savaştan önce o yılın Nisan ve Mayıs aylarında öldürülmüş veya evlerinden ve yurtlarından kaçırılmıştı. Ve birçoğu da Srebrenica'ya gelmişti. O yiyeceklere ulaşmak için hızlı olmalı ve her şeyi donduran buzlanmayı geride bırakmalıydık. Plan, güçlerimizin Sırp mevzilerinin arkasında kalan köylere ulaşmak için iki gruba ayrılmasıydı. İlk grubun daha zor ve daha önemli bir görevi vardı. Sırp takviye ve destek güçlerinin saldırı altındaki mevzilere gönderilmesini engellemeleri gerekiyordu. İkinci grup ise Sırpların yardım beklediği yerden tam olarak bir sürpriz saldırı yapmakla görevliydi. Bu operasyon sonucunda Sırp güçleri önemli ölçüde geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak gitmeden önce yanlarında götüremedikleri her şeyi temelden yok etmişlerdi. Sırp köylerinin sakinlerini dehşet sarmıştı. Bosna ve Sırbistan sınırında bulunan köprü, arabalar, traktörler, kamyonlar, hatta yaya olarak her şeylerini almış ve kaçan Sırplarla dolmuştu. Srebrenica sakinleri bu zaferden sarhoş olmuşlardı ve her birinin yüzünde sevinç vardı. Herkes Sırpların hak ettiklerini aldığına inanıyordu. İnsanlar Sırp medyasından gelen sivil katliam haberlerini mutlulukla takip ediyorlardı. Elbette biz kendi kuvvetlerimizin anlattığı hikayeye inanıyorduk ve biliyorduk ki Sırp köyünün sivilleri saldırılar başladığı o sabahın erken saatlerinde kendi kendilerini kuvvetlerimiz ve sivillerin arasına sızdırarak köyden çıkmışlardı. Kimse ölen Sırplara eşlik etmiyordu ve insanların seslerinde onlara karşı herhangi bir merhamet duygusu yoktu. Neyse ki bu zafer gözyaşı gibi temiz ve saftı. Ancak bu zafer Sırplara ne kadar benzediğimizin bir başka işaretiydi. Biz de onlar gibi olmuştuk. Bu da onların hoşuna gitmişti. Koşullar öyle ilerliyordu ki kurban yavaş yavaş caninin teki olmaya başlıyordu. Ama o günlerde bu düşüncelere çok dalmıyorduk. Yeterince yiyecek ele geçirilmişti ve birkaç ay rahatça uyuyabilecektik. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki Mezardan Kartpostallar isimli podcast'i dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün Srebrenica askerlerinin kuşatmayı kırma girişimlerinden sizlere bahsettik. Umarız 1990'ların başında Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen en büyük insanlık trajedisini beraberinde getiren Bostalı Müslümanlara karşı yapılan olaylarla ilgili sizleri biraz olsun bilgilendirebilmişizdir. Öyleyse hatta katılmıyorsanız bile lütfen yorumlarınızı bize bildirin. Ancak bu bölümü bu konuyla ilgilenebilecek diğer kişilerle paylaşmanız da bizi mutlu eder. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।